Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, bazen güldüren, bazen hüzünlendiren, zamanı anlamaya çalışan, gündemde ben de varım diyen, benim de bir güncelim var diyen ve hep dertli olan genç zamanına hoş geldiniz. 96.8'den, kalbin sesinden sizlere sesleniyorum. Ben Deniz Salih Yüzgenç. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Gençdergisi.com web içerik sorumlusu ve Genç Dergi Bilişim.net yazarı Muhammed Murat Tutar bizimle beraber. Muhammed hoş geldin.
Hoş bulduk Salih. Herkese hayırlı akşamlar.
Hayırlı yayınlar diliyoruz.
Hayırlı yayınlar.
Muhammed Murat Tutar daha önce de programımıza konuk olmuştu malum. Kendisi bugün inşallah teknoloji dünyasındaki gelişmelerden Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği Uluslararası Genç Derneği'nin yürüttüğü sorumlu sosyal medya seferberliği projesinden ve asıl mesele olan sosyal medya ve mahremiyetten bahsedecek. Çok önemli bir konu. Kendisine önemli sorularımız olacak bu anlamda. Öncesinde dilerseniz derlediğimiz birkaç haber var gündemden. Lütfü abinin yokluğunda bunlara değinmek ne kadar yerli olur sizin açınızdan bilmiyorum ama bir açıklık getireceğiz yine de biz. Şöyle bir haber vardı bugün. Daha doğrusu geçtiğimiz günlerde yaşanan bir hadiseydi bu. Suudi Arabistan'ın müftüsünün, Suudi bir müftünün bir fetvası çok tartışıldı. Müslüman bir erkeğin çok aç kaldığı takdirde karısını yiyebileceğine dair bir fetvaydı bu. Muhammed ne düşünüyorsun sen bu fetvayla alakalı?
Yani.
Senin de pek alanın değil gerçi ama. Ya şöyle aslında biz Muhammed'e bunu soruyoruz. Neden? Çünkü bunu ancak bizim gibi insanların yorumlaması gerekir diye düşünüyorum. Bunu eğer başka insanlara malzeme verirsek böyle şeyleri, böyle haberleri, böyle asparagas haberleri onlar da kendi isteklerine göre kullanmayı çok iyi biliyorlar. Bu haber yalanlandı kıymetli dinleyenlerimiz. Fakat yalanlanması bu haberin etkisinin hiç olmadığı anlamına gelmedi maalesef. İstenilen algı oluşturulmuş oldu. Belli bir algı yapıldı. Böyle bir yalan haber üzerinden. Sonra da biz böyle bir bilgiyi paylaştık ama yalanmış, asparagasmış diye de tabiri caizse utanmadan geri dönüş yaptılar. Fakat istenilen algı oluşmuş oldu bir sefer. O yüzden diyoruz ki böyle haberler duyduğunuz zaman itibar etmeyiniz Muhammed. Sen ne diyorsun?
Gördüğümüz üzere sosyal medyanın çok büyük etkisi oldu bu haberin yayılmasında.
Evet.
Birkaç gazete sitesinin böyle büyük başlıklar altında tamamen tık alabilmek için, reklam gelirlerini arttırabilmek için yaptığı bir çalışmaydı diye düşünüyorum. Ortaya bir malzeme at, sosyal medyada patlasın, yayılsın. Zaten başlıkları da sen daha iyi bilirsin, gazetecilik okuyorsun. Hani kısa bir başlık, şöyle oldu, şok, mok. Ondan sonra haberin içeriği bambaşka.
Evet.
Bir bakıyorsun hiç alakası yok başlıkla. Buna benzer bir taktik uygulayarak yapay bir gündem, 3-5 tık alıp sonra unutulup gidecek bir şeydi.
Evet. Bu haberin de alt başlığında şöyle bir ifade var Muhammed. Abdülaziz bin Abdullah birkaç hafta önce yayınladığı fetvada 15 yaşın altındaki kız çocuklarla evliliğin caiz olduğunu söylemişti diye de not düşülmüş. Yani burada asıl vurgu yapılan nokta İslam. Yani aynen, Suudi evet. Müftünün bakış açısı, Suudi müftünün yaşantısı falan değil. Burada vurgu yapılmak istenen olay tamamen İslam. Bunu ülkemizde çok büyük çaplı, çok büyük bir medya kurumu yaptı. Medya kurumunun tüm yayın organları yaptı. Gazeteleri, televizyonları. Tabii bu haberin biz ilk düşer düşmez yalan olduğunu söyledik. Asparagus olduğunu söyledik. Çünkü böyle bir şeyin hem İslam'da yeri yok. Hem bu tip haberlerin yansımasında amacın ne olduğunu biliyoruz. Fakat istenilen algı maalesef yine oluştu. Amerikan Sniper diye bir film var. Burada ismini zikrediyorum. O filmi izlemeye gitmiştik biz birkaç arkadaşla. Arka koltukta oturan birkaç tane hanımefendinin seslerini duyuyorduk izlerken. Filmde şöyle bir sahne vardı. Afgan bir çocuk elindeki bombayı askerlere atmaya yelteniyor. Bombayı atıyor. O sıra arkadan şöyle bir ses gelmişti Muhammed. Öldürdü askerleri. İşte kahrolsun, kahretsin falan gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani müthiş bir algı. Bu Türkiye'de böyle oluyorsa. Düşün ki Avrupa'da İslamofobi diyorlar ya. Bu başlık altında nasıl bir bilinç oluşuyor. Bu yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Kıymetli dinleyenlerimiz böyle haberlere. Sosyal medyanın da bu haberden ne kadar etkili olduğunu gördük. Biz de bu haberi sosyal medya üzerinden gördük çünkü. Bu tip haberleri gördüğümüz zaman önce araştırma yapmalıyız. Önce bir derin nefes alıp bakmalıyız. Sonrasında vicdanımızı dinlemeliyiz. Mantığımız ne diyor ona bakmalıyız. Sonra da zaten şunu diyeceğiz. İslami bir haberse İslam kaynaklarında, İslam ritüelinde böyle bir şeyin yeri yok. Bu olsa olsa tamamen provokasyondur. Bunu demek lazım. Bir diğer haberimize geçelim o zaman. Çok üzerinde durmayalım bunun. Zaten kapandı. Ahmet Hakan iki sanatçının adaylığını değerlendirdi diye bir başlık var. Milletvekili seçimleri olacak malum. 7 Haziran'da. Bunun yankıları artmaya başladı kıymetli dinleyenlerimiz. Biz de genç olarak hani gencin gündeminde bu nasıl görünüyor diye sadece ben kültür ve sanat dünyasının isimlerinden baktığım kadarıyla Uğur Işılak mesela AK Parti'den aday oldu, kesinleşti. Hilmi Yarayıcı da CHP'den aday oldu. Yine kendisi grup yorumun eski solistlerinden. Bu mesele Ahmet Hakan'ın yazısına taşındı bu olay. Ama taşınırken şöyle bir şey oldu. Uğur Işılak eşittir Erdoğan şarkılarının müellifi ve icracısı. Hilmi Yarayıcı eşittir grup yorumun eski solistlerinden. İnce Mehmet türküsünün en iyi o söyler. Üst başlığı CHP'den Hatay'dan birinci sıra. Ama Uğur Işılak aday olmuş. Artık milletvekili sıfatıyla yapacak herhalde şarkılarını diyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, burada medya okur yazarlığı dersi vermiyoruz. Fakat burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Lütfen ama lütfen bu tip haberler, bu tip olaylar önümüze geldiği zaman vicdanımızı dinliyorsak eğer, mantığımızı da devreye sokalım. Mantığımızı dinliyorsak eğer, algılarımızı da devreye sokalım. Çünkü çok kolay yıkılabilecek şeyler bunlar. Medya üzerinden, görseller üzerinden dikkat etmek gerekiyor. Milletvekili adaylığı herkesin hayırlı olsun diyoruz. Lütfü abimizin de bir tweet'i vardı. Mehmet Lütfü Arslan'ın adaylıkla alakalı. Onu okuyacağım size şimdi. Verdiyse Allah verdi, sen memursun. Vermediysen o vermedi, mağdursun demişler ya. Şimdi şu, listeye girdin, malumsun, giremedin, mağdursun. Lütfü abi aslında bizim bahsettiğimiz konunun üst çatısını da açıklamış. Milletvekili adaylığının giriş ve sonuç bölümlerini açıklamış bize. Giriş bölümünde her şey iyi, her şey güzel. Gelişme bölümünde vaatler, propagandalar var. Sonuç bölümünde netice geldiği zamansa her şey bambaşka. Kimi zaman dostluklar yıkılmış, kimi zaman düşmanlıklara kadar varmış. Olayların bu raddeye gelebilmesi tamamen bu algılarla şekilleniyor işte. Dikkat etmek gerekiyor gerçekten. Bir haber daha var. Şimdi ülkemizde malum gezi olayları yaşandı, 17 Aralık olayları yaşandı, aralarda bir sürü olay yaşandı. Amerika'da Ferguson olayları hala yankıları devam ediyor. Almanya'da çeşitli olaylar oldu. Yani Avrupa'da şu an aslında bir karışıklık var dünyanın genelinde. Bu çok medyaya yansımasa da genel bir problem döngüsü var.
Son zamanlarda Yunanistan'da da duyuyoruz, haberler geliyor. Yeni yönetimden memnun olmadığına dair halkın, evet, çeşitli gösteriler yapılıyor. Yani hakikaten dünyada Avrupa, Amerika başta olmak üzere bir halkın yönetimlere karşı bir patlaması söz konusu. Bu da halkın yönetimlerin kötülüğünden veya sıkıntılarından olmayabilir diye düşünüyorum ben. Hı hı. Bu yeni var olan içinde bulunduğumuz dünya düzeninin insana dayattıklarının bir yankısı, patlaması olduğunu düşünüyorum ben. Muhtemelen de artarak devam edecek.
Evet, evet, çok güzel bir konuya değindi Muhammed. Yeni bir düzen alt başlığı çıkıyor bu söylediklerinden. Bu yeni düzende ya sen memur olacaksın, yeni düzeni memur olacaksın ya da yok olacaksın. İnşallah biz hem memur olmayız hem de yok olmayız. Üçüncü bir yolu bulabiliriz.
İnşallah.
Fransa'da hükümet protestoları var şu an. Hükümetin kamu harcamalarını azaltmak için yapmış olduğu bir kanun tasarısını protesto ediyorlar ve binler sokağa döküldü. Fakat tabii bunu dünyaya yansıtan medya birkaç başlık altında değerlendirdi. Büyük medya kurumları bu konuya yine girmedi. Dikkat çekmek istediğim nokta şu. Bizim gazetelerden, televizyondan, hatta radyoda bunu işine katabiliriz. Bütün kitle iletişim araçlarından anladığımız şu, haber vermek. Oysa şu an dünyadaki iletişim araçları bunu yapmıyorlar. Haber verme amacı gütmüyorlar. Daha çok propaganda yapma amacı gidiyorlar. Bu anlamda dikkat edebileceğimiz noktalardan biri şu. Neye bağlıyız, neyi tercih ediyoruz? Bu çok önemli. Mouse'u kalbinle gezdir diyoruz ya. Mouse'u kalbimize gezdirmemiz gerekiyor. Gözlerimizi kalbimizden göstermemiz gerekiyor. Kalbimizle olayları değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü değerlendirmelere eğer direkt algılarımızı açarak bakarsak yalana ve gıybete çok rahat erişebiliriz.
Zira dediğin gibi yani haber verme niteliğinden çok algı yönetimi şeklinde ilerliyor günümüzdeki kitle iletişim araçları. Algılarımıza baktığımız zaman sadece zaten algı yönetimi amaçlı olduğu için birçok şey muhtemelen yanlış düşünceler, yanlış yorumlar yapmaya sebep oluyor. Evet. Bize sunulan haberlere göre.
Evet, şimdi bir haber daha var. Onu da paylaşayım. Ardından Özellikle Muhammed Murat Tutar'ın, kendisi bilişim uzmanı, onu çok ilgilendiren, onun asıl meselesi olan konuya değineceğiz. Sigara ile alakalı bir haber var. Burada gençleri çok ilgilendiren bir haber, sigara haberi. Anadolu Ajansı geçtiğimiz günlerde bir haber yapmış, araştırma haberi. 10 yılda 230 milyar lira. 10 yılda 230 milyar lira duman oldu. Başlıklı bir haber. Türkiye'de tiryakiler son 10 yılda sigaraya yaklaşık 230 milyar lira harcadı. Geçen yıl tiryakilerin cebinden sigara için 34.7 milyar lira çıktı. Bu rakam aslında sigaranın bize ne büyük bir zarar verdiğini gösteriyor. Milli servet her yıl duman oluyor Muhammed. Milli servetimiz, insanların cebindeki para, hani diyoruz ya, gayri safi milli hasıla yükseliyor, kişi başına düşen milli gelir yükseliyor. Haberlerine şöyle bir eleştiri yapıyoruz ya, ya işte ama halkın cebinde para yok. Halkın cebindeki para gidiyor sürekli. Türkiye dünyada en fazla sigara tüketen ilk 5 ülkeden biri. Nüfus yoğunluğuna bakarsak aslında çok daha nüfusu büyük ülkeler var. Fakat biz yine de o listede kendimize ilk 5'te yer bulmuşuz. Bu iyi bir tablo değil gerçekten. Dikkat etmek gerekiyor. Sağlığımıza zarar olduğu kadar cebimize de zarar, imajımıza da zarar. Her şeye zarar veren bir durum sigara. Bu anlamda inşallah kullanan arkadaşların bir an önce bırakmasını, bırakamıyorlarsa azaltarak bunu denemelerini tavsiye ediyoruz. Yetkililer de bunu söylüyorlar. Hiç içmeyen arkadaşların da içen arkadaşları uyarması belki güzel bir deneyim olur onların sigarayı bırakması adına. Bunu denemek lazım. İnşallah sigarasız bir hayat bizi beklesin. Afrika'dan gelen bir arkadaşımız vardı, hatırlarsın belki. Abdi'ydi galiba.
Evet,
onunla Abdi'ydi. Konuşurken, Tanzanyalı Abdi'ydim. Konuşurken şöyle demişti. Türkiye'ye geldiğin zaman ilk dikkatini ne çekti demiştim ben ona. Demişti ki herkes sigara içiyor. Yani, hava sigara kokuyor demişti. Çok garip gelmişti bana. Ya nasıl yani falan demiştim. Çünkü bizim için normalleşmiş bir tablo ama o havadaki sigara kokusunu alacak kadar bir yoğunluğu fark etmiş. Gerçekten maalesef. Acı bir tablo. Ama iyiye gitme var şu anda. Alınan önlemler, özellikle yapılan yasa tasarılarıyla beraber gelen değişiklikler. İnşallah bunun önünü biraz kesiyor. Toplum da, halk da biraz daha bilinçleşirse, yani biz biraz daha bilinç sahibi olursak her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum ben. Şimdi mobil uygulamalarla alakalı bir haber var. Mobil uygulamalarla ortam dinlemesi yapılabiliyormuş Muhammed. Ne diyorsun bu konu hakkında?
Sadece mobil uygulamalar değil, bütün teknolojik cihazlarla mümkün böyle bir şey.
Evet.
İsteyen kişiler, yani bu işle ilgilenen, bu işin peşini bırakmayan özellikle istihbarat örgütleri birçok yöntemi deniyorlar. Mobil uygulamalar en kolay olanı bence. Hı hı. Bunu zaten sorumlu sosyal medya seferberliği projesi kapsamında da gittiğimiz şehirlerde dile getiriyoruz. Tabletlerimiz, akıllı telefonlarımız, bilgisayarlarımız vesaire, tüm bu cihazlarımız dinlemeye açık. Mikrofonları var zaten. Konuşuyoruz, arkadaşlarımızı arıyoruz vesaire. Mikrofonu olan bir cihaz bunlar. Dolayısıyla gayet dinlenmesi mümkün.
Evet. Ben şimdi bir araya gireyim o zaman. Bir hatırlatma yapayım da. Bizleri twitter.com/gençzamani adresinden, facebook.com/gençzamani adresinden takip edebilirsiniz. Erkam'da gençzamani hashtaginden sorularınızı yöneltebilirsiniz efendim. Sorularınız direkt olarak yayınlanmayabilir. Bunu hafta içerisinde değerlendirip bir sonraki programda da açıklık getirebiliriz sorulara. Bu anlamda sorularınızı bekliyoruz. Şimdi tekrar Muhammed'e dönelim. Muhammed dedi ki bir güvenlik zafiyetine değindi aslında üst noktada. Şimdi sosyal medyada mahremiyet diyoruz ya Muhammed. Uluslararası Genç Derneği'nin de bir projesi var. Sorumlu Sosyal Medya Seferberliği projesi. Bu anlamda yaklaşık bir 5 il herhalde gezildi. Denizli, Konya, Kahramanmaraş, Kayseri ve Ankara olmak üzere 5 il gezildi. Şimdi sırada Adana var.
Önümüzdeki hafta Adana'dayız inşallah.
Adana'dan sonra da Erzurum inşallah. Bunun da duyurusunu yapmış olalım. Muhammed Murat Tutar da, kendisi bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisi. Bilişim dünyasının gerçekten hareketli isimlerinden biri ve Genç Dergi'nin de Bilişimnet yazarı. Muhammed projede önemli bir dinamo, önemli bir piyon rolü görüyor. Sosyal medyada mahremiyet konulu bir başlığı var. Nedir Muhammed sosyal medya ve mahremiyet? Yani sosyal medya ve mahremiyetten anladığımız şu mu? Sadece cinsel argümanların kullanıldığı bir şey mi mahremiyet senin başlığında? Yoksa mahremiyet dediğimiz şey veri depolama, veri paylaşımlarını da kapsayan bir şey mi?
Evet, mahremiyet anlamına baktığımız zaman bize ait olan, bize özgü olan şeyleri kapsıyor. Örnek vermek gerekirse adımız, soyadımız, okuduğumuz okul, ailemiz, annemizin, babamızın adı, kardeşimizin adı vesaire. Bu tür kişisel bize ait ne varsa mahremiyetimize giriyor. Bunlar iyi veya kötü şekilde başkaları tarafından da kullanılabilir, kendimiz tarafından da kullanabiliriz. Mahremiyet bu demek genel olarak baktığımız zaman. Sosyal medyada kişisel mahremiyet nasıl? Nasıl ki günlük hayatımızda yaşarken tanımadığımız birisine direkt nerede oturduğumuzu söylemiyoruz.
Evet.
Ya da işte nerelere takıldığımızı da söylemiyoruz. Hangi okula gittiğimizi bile hiç tanımadığımız birisine durduk yere söylemeyiz. Neler söyleriz? İşte tanışmak için adımızı soyadımızı söyleriz. İşte ne iş yaptığımızı belki söyleriz. Yani bazı şeyleri paylaşırız, bazı şeyleri paylaşmayız. Bize ait mahremlerden olan şeyleri. Ama sosyal medyada böyle bir şey yok. Önümüze geldiği gibi Facebook'a mesela soruyor, nerelisin? Hangi tarihte doğdun? Nerede yaşıyorsun? Hangi okula gittin? Hangi liseyi bitirdin? İşte lisede ne okudun? İşte sözel mi okudun? Sayısal mı okudun? Vesaire. İşte kız kardeşin ne? Ailen ne? Şu ne? Bu ne? Hepsini soruyorlar. Hı-hı. Eğer siz oraya girerseniz bütün bilgileri. Dolayısıyla bütün insanlara açık bir yerde. Herkese, iyi niyetli, kötü niyetli insanlara, istihbarat örgütlerine vesaire açık olan her bir yere, açık olan yerlere bu tür bilgilerinizi bırakmış oluyorsunuz. Dolayısıyla mahremiyetinizi hiç tanımadığınız insanlarla paylaşma riskiniz oluyor.
Evet.
Sosyal medyayı bilinçli ve etkili kullanmada bu mahremiyet kavramı çok ciddi bir yer arz ediyor. Twitter ve Facebook'un birçok kullanıcıya ulaşması sonucunda mahremiyetimiz tamamen zedelendi diye düşünüyorum ben. Ne yediğimizi, ne içtiğimizi, her şeyi paylaşır olduk. Öyle değil mi? İşte şu Foursquare uygulaması vardı. Şimdi adı Swarm'a döndü. Değiştirdiler.
Evet.
İşte Ayamet Genç Dergi. Ayamet şu kafe, bu kafe. Ben buradayım, şuradayım, şuraya gittim. İşte otobüsteyim. Şehirler arası yolculuktayım vesaire. Paylaşıyor. Bunu sosyal medya seminerini yaparken de soruyoruz. İşte mesela bir gençlik merkezindeyiz diyelim. Kimler burada check-in yaptı diyorum.
Hı hı.
İşte parmak kaldırıyorlar. Bir bakıyorum ekipten orada olduğunu daha öncesinden belli etmişler mesela. Bu tür mahremiyetimiz maalesef zedelenmiş durumda. İşin bu boyutu bizle alakalı boyut tabii. Bir de bizle alakalı olmayan fark edemediğimiz boyut var. Onlar ne? Az önce de dediğin gibi mobil uygulamalardan bizi dinlemeleri, dinleme yapmaları mümkün mü diye sormuştun. Bu da bizim fark edemediğimiz boyut. Mobil uygulamaların şöyle bir özelliği var. Yüklerken zaten soruyor. İşte bu uygulamayı yüklerseniz şu etkinliklere ulaşmak istiyor diye. Mesela neyimize ulaşabilirler? Atıyorum ki Twitter'ı yüklüyorsunuz. Twitter fotoğraflarınıza erişmek istiyor. İşte adres bilgilerinize erişmek istiyor. Mikrofonunuza erişmek istiyor. Ondan sonra belleğinize, yani cihazınızın içindeki bellek olan verilerin depolandığı yere erişmek istiyor. Ondan sonra daha bir sürü işte telefon numaranıza erişmek istiyor. E-mail numaranıza, telefonunuza ait çeşitli özelliklere vesaire hepsini istiyorlar.
Evet.
Eğer siz uygulamayı kurarsanız, kabul ederseniz o andan itibaren Twitter'a siz bilgilerinizi vermiş oluyorsunuz. Yani ister kullansınlar, ister kullanmasınlar, ister sizi dinlesinler, dinlemesinler. Teknik olarak siz izin verdiniz zaten. Dolayısıyla adam sizi dinlese bile, ki bunu yapıyorlar, yani gizli bir şey değil. İstihbarat örgütü, Amerikan İstihbarat Örgütü NSA diye bir ajans var. National Security Ajans. Facebook, Twitter gibi Amerika menşeli sosyal medya uygulamalarında şirketlerde şöyle bir anlaşmaları var. Bu şirketler kişisel verileri istihbarat örgütüyle paylaşmak durumunda. İstihbarat örgütleri dilediği zaman birisinin konumunu takip etmek için, işte ona ait özel bilgilere erişmek için bu tür şirketlerden bilgi alabiliyorlar. Dolayısıyla istihbarat örgütü sizin dinlenmenizi istediğinde doğrudan veya dolaylı olarak gayet mobil cihazlar üzerinden, uygulamalar üzerinden zaten sizin yetkiniz dahilinde dinleyebilirler.
Evet. Bir telefon uygulaması vardı Muhammed, kim arıyor diye. Bunu ben sana daha önce de sormuştum, hatırlıyorsundur. O uygulamada şöyle bir şey vardı. Mesela numaram benim kayıtlı değil arkadaşımızın telefonunda. Ben aradığım zaman benim rehberim kopyalandığı için o programa nasıl kaydedildiyse başka birinde onu öyle gözüküyor. Yani beni X arkadaş Salih Radyo diye kaydettiyse eğer Salih Radyo olarak gözüküyor. Salih Futbol olarak kaydetseydi Salih Futbol olarak,
evet,
gözükecekti. Çok ilginç gerçekten.
Bu tür uygulamalar dediğin gibi herkes kurulu olan bütün cihazların bilgilerini kopyalıyor, adres defterini karşılaştırıyorlar veri tabanında. Aynı numaraları isimlerle eşleştirmeye çalışıyorlar.
Güvenli değil, değil mi?
Tabii ki güvenli değil. Burada benim de başıma geldi. Arkadaşımın telefonundan ailemi aradım. Baktım isim çıktı, soy isim çıktı. Allah Allah diyorum, sende kayıtlı mı? Yok. Nereden çıktı bu? İşte şu uygulamadan çıktı.
Evet.
Yani benim mahremimin numarası hiç benim haberim dahilinde bile değilken ailemin numarasını paylaşmış uygulama.
Evet. Sonra da biz mesela kendimize kızıyoruz ya da yapanlara kızıyoruz, diyoruz ki ya bankalardan niye mesaj geliyor? Niye istemediğimiz yerlerden mesaj geliyor? Niye taciz ediliyoruz diyoruz. Nedeni aslında açık birazcık.
Evet, bu konuda ciddi bir konu. Aynen dediğin gibi firmalar şöyle bir seçenek bırakıyorlar. Şu internet şubelerine ya da kullanıcı ekranlarına vesaire giriş yaptığınız zaman online işlemlere işte bu şu şirketin, X şirketinin kişisel verilerimi, işte neler yaptım, hangi işlemleri yaptım, mesela kredi kartı kullanıyor muyum gibisinden verilerimi üçüncü şahıslarla veya şirketlerle paylaşmasına izin verdiği bir seçenek var.
Hı hı.
Bunu hem oradan da bir tik olarak işaretleyebiliyorsunuz ya da size telefonla arayıp soruyorlar. İşte kullandığınız hizmet, şirket sizi arıyor. Böyle böyle sizi paylaşabilir miyiz bilgilerinizi vesaire. Daha iyi size hizmet verebilmek için, işte geliştirmek için hizmetlerimizi vesaire diye sizden onay alıyorlar. Eğer tamam olabilir derseniz yarın öbür gün bambaşka bir firma, bambaşka bir reklam şirketi size mesaj atıyor veya arayabiliyor. Benim başıma geldi. Bir bankayla kart ücreti sorunu yaşamıştım. Kartımdan işletim ücreti kesilmişti. Kesilmemesi gerekiyordu. Bir hata sonucuydu.
Evet.
Başvuru yaptım. Dilekçe yazdım. İşte böyle böyle ücret iadesini istiyorum diye. Ondan sonra bir ay boyunca beni şirketler aramaya başladı. İşte bankalardan kart ücretini alamıyor musunuz? İşte kredi kartı ücretinizden işte hesap işletim ücreti alındı. Geri alamadınız mı? İşte bizi arayın, hemen alalım. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Bir ay boyunca SMS'ler, çağrılar ardı eksik olmadı. Ben anladım ki orada banka benim verilerimi paylaşmış.
Evet.
Maalesef ki. Bunu yapıyorlar ama Mayıs ayında bir düzenleme geliyor. Artık kullanıcının izni olmadan size SMS atamayacaklar şirketler. Mutlaka evet. Ve mutlaka kullanıcı bana SMS atmanıza veya beni aramanıza izin veriyorum diye şey yapmak zorunda, onay vermek zorunda. Onaysız olmayacak inşallah.
Evet, devletin, bu anlamda
devletin de bu anlamda çalışmaları var yani. Mayıs ayında inşallah yürürlüğe girecek.
Evet, bu yeni bir yasa tasarısıydı. Kredi kartlarını da kapsayan bir şeydi bu. Kredi kartı kullanım ücreti de artık alınmayacak. Aynı şekilde kredi kartı kullanımında cep telefonları mesela taksit de alınmayacak. Bu kullanıcıların, tüketicilerin özellikle büyük bir sorunuydu. Bu anlamda yeni çalışmalar var. Ben bir soru daha sormak istiyorum Muhammed. Sosyal medya kullanırken biz dikkat edelim diyoruz sürekli. Twitter'da, Facebook'ta gezerken özellikle paylaşımlarımıza dikkat edelim diyoruz. Fakat bu paylaşımların güvenlik boyutunda nasıl zafiyetler var? WhatsApp mesela çok kullanılan bir artık mecra oldu. WhatsApp'taki verilerimiz nerelere gidebilir? Nasıl bir tehlike yol açabilir bu giden veriler?
Evet, WhatsApp 500 milyon kullanıcıya sahip bir büyük bir veri tabanı olarak da düşünebiliriz WhatsApp'ı. Veya diğer sosyal medya hizmetlerinin aynı şekilde. Tabii ki kişisel verilerimizi mümkün olduğunca paylaşmamak gerekiyor. Şöyle bir örnek vardı. Bir abinin kimliğiyle ilgili bir işlem yapması gerekiyor. Ama yanında değil. Ailesinden birinin kimliği gerekiyordu. İşte adam demiş ki işlemi yapacak. Ya söyleyin WhatsApp'tan atsınlar demiş. Mesela kimliğin resmini çekip atacakmış. Güya. Abi de çok şey yapmış yani, şaşırmış nasıl böyle bir şey teklif edebiliyor diye. Çünkü o abi bilişimle ilgilenen bir abiydi ve bunun nasıl bir sıkıntı doğuracağını, nasıl bir güvenlik zafiyet doğuracağını farkında. WhatsApp'tan kimlik mesela fotoğrafı çekilip gönderilmez.
Evet.
Gönderilmemeli de zaten. Yani ne Twitter, ne Facebook, ne WhatsApp, hiçbirinden. Bu tür özel bize ait olması gereken, saklı kalması gereken şeyleri paylaşmamak lazım en başında. Zafiyet olarak da şöyle bir sorun vardı. Gerçi çözüldü diye düşünüyoruz inşallah. WhatsApp eskiden şifrelemeden gönderiyordu mesajları. Yani ben nasıl yazıyorsam karşı tarafı da öyle gidiyor. Arada birisi okumak istese dijital yöntemleri kullanarak rahat bir şekilde benim söylediğimi, gönderdiğimi vesaire okuyabiliyordu. Daha sonradan şifreleme getirdiler uçtan uca. Benim gönderdiğim mesaj şifrelenip karşı tarafa ulaşıyor. Karşı taraf şifreyi çözüp öyle okuyabiliyor. Bu tür önlemler almaya çalışıyorlar. Bütün sosyal medya araçları verileri şifreleyerek göndermeye çalışıyor ama zor bir yöntem tabii. Ekstra maliyet demek. Mümkün olduğunca kişisel özel şeyleri ne Twitter, ne Facebook, ne de WhatsApp gibi araçlarda paylaşmamak lazım. Ben şahsen birçok verimi silmeye gayret ediyorum. Daha önceden paylaşmışım. Hı-hı. Tabii yıllar öncesinde. Şimdi pişman oldum açıkçası. Dinleyicilerimize de baştan uyarıyorum. Daha sonradan pişman olabilirsiniz bazı mevzularda. O yüzden bir şey söylerken, bir şey paylaşırken, bir şey yazarken iki düşünüp bir konuşmak lazım yani. Aynı şekilde sosyal medyada önce bir düşünüp bir kez daha tartıp ölçüp öyle bir faaliyet göstermek, paylaşım yapmak daha uygun olur.
Evet. Bir de ben bir şey daha değinmek istiyorum. Mesela güvenlik olarak bizim önümüze getirilip aslında bizim zararımız olan şeyler de var. Değil mi? Mesela parmak izi uygulaması var. Parmak izi telefonlarda bir güvenlik olarak geldi hayatımıza. Öyle girdi. Fakat verdiğimiz parmak izi aynı şekilde telefonlarımızdaki uygulamalar sayesinde servis edilebiliyor.
Tabii ki parmak izi son birkaç yıldır belki revaçta olan cihazlara entegre edilen bir teknoloji. Eskiden ilk çıktığında hani insanlar şey yapmasın, fazla tepki göstermesin diye kaydedilmediğini söylüyorlardı. Veri tabanlarında saklanmadı. Daha sonradan da saklamaya başladılar. Birazcık oturunca sistem. Değiştirdiler hemen. Yani dijital verilerimiz var. Evet, parolalarımız var. Mail adreslerimiz var. Onların zafiyeti var. Eyvallah. Bunlar bir yere kadar belki hani e-mailinizi kaybetseniz de en fazla ne kaybedersiniz? E-mail hesabınız gider. Ama parmak izi bilgilerinizi kaybettiğiniz zaman parmağınızı kesip atamazsınız. Belki bir Twitter'ınızı kaybettiğinizde hesabı kullanmazsınız, başka hesap açarsınız. Herkese de dersiniz ben artık bu hesabı kullanmıyorum, çalındı, şöyle oldu, böyle oldu.
Evet.
Öyle diyebilirsiniz.
Evet.
Ama parmağınızı aldıklarında ne olacak?
Evet.
Biyonik verilerinizi sadece parmak izi değil, gözünüzle de hani dijital teknoloji ilerlediğinde bu da gelecekte uygulanabilir. İşte göz yapınıza bakarak da dijital bir sertifika oluşturulabiliyor. Oradan da bir doğrulama yöntemi yapılabiliyor. Bu tür bize ait olan şeyler daha riskli. Kötüye kullanımı nasıl olabilir? Yani bir yere bir kere kaydolduğunuzda tamam, parmak izinizi verdiniz. Bu tür yine istihbarat örgütleri özellikle bu bilgilere erişebilir. Aynı zamanda hackerlar da erişebilir. Eğer veri tabanları yeterli derecede korunmuyorsa, ki hiçbir dijital küme, dijital veri tabanı tamamen korumalı değildir. İllaki bir şekilde bir açığı bulunabilir. Çünkü insanlar tasarlıyor bunları. İnsanların oluşturduğu bir şey. Dolayısıyla bir yerde belki bir güvenlik zafiyeti bulunup riske girebilir bilgilerimiz. Hı hı. Dolayısıyla daha bilinçli ve dikkatli kullanmak lazım bu teknolojileri.
Evet, evet. Aynı şekilde banka uygulamaları var mesela. Cep telefonumuzda kullanmış olduğumuz mobil uygulamalarla alakalı sorular var Muhammed. Onlar ne kadar güvenlidir?
Bankaların mobil uygulamalarında bir güvenlik zafiyeti olduğunu düşünmüyorum ben. Gayet iki adımlı çalışıyorlar zaten. Ya bir SMS doğrulaması istiyorlar. Yani bir adımda şifrenizi girip banka bilgilerinize ulaşamıyorsunuz. Ya cep telefonunuz o an 2 dakikalık, 3 dakikalık geçerliliği olan bir kod gönderiliyor. Ya da daha önce oluşturduğunuz bir parolayı bir kez daha girmeniz isteniyor. Sadece sizin bildiğiniz. Dolayısıyla banka internet şubesi şifreniz çalınsa bile, birileri öğrense bile ikinci aşamaya geçemeyeceği için mobil uygulamalar gayet güzel bir şekilde işliyor. Hı hı. Hatta tavsiye de ederim yani. Banka işlemleri için oldukça kolaylık sağlıyorlar. Banka ile ilgili şey olanlar varsa, yoğunluğu olanlar varsa dinleyicilerimizden mutlaka bu tür teknolojilerden faydalanmak lazım. Online şube olsun, mobil şube olsun. Gerçekten büyük nimet. Teknolojinin tabii böyle de faydaları var. Her zaman mahremiyetimize zarar verdiğinden, işte güvenlik açıklarından bahsediyoruz ama olumlu yönleri de elbette mümkün.
Evet. O zaman ilk bölümümüzün sonuna gelelim. İkinci bölüme tekrar devam edelim. Sosyal medya ve mahremiyet konusuna yine birkaç haber var. Onlardan bahsederiz. Genç Dergi'nin Nisan sayısından bahsedeceğiz. Kitap okumanın zararları başlığıyla kapağıyla çıktı Genç Dergi. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da 96.8'de Genç Zamanı programına tekrar devam ediyoruz. Efendim ben de Salih Yüzgenç. Sizlerle birlikteyiz. Bizleri twitter.com/gençzamani adresinden, facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Erkam'da Genç Zaman hashtagimizden de 7/24 her zaman canınız ne zaman isterse bizlere soru gönderebilirsiniz hashtagimizle beraber. Bugün Muhammed Murat Tutar konuğumuz. Muhammed tekrar merhaba.
Merhaba.
İlk bölümde sosyal medya ve mahremiyet konusundan bahsettik. Muhammed Murat Tutar'ın uzmanlık alanı. Muhammed Murat Tutar, bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrencisi, İstanbul Üniversitesi'nde Sorumlu Sosyal Medya Seferberliği Projesi'nin Uluslararası Genç Derneği'nin organize ettiği, Spor Bakanlığı'nın, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği projede uzman olarak görev yapıyor. Sosyal medya ve mahremiyet başlığı altında. Kendisiyle daha çok bu konu üzerinden konuşuyoruz. Bilişim dünyasının, teknoloji dünyasının açıklarını arıyoruz adeta. Ne kadar güvenli, kullandığımız ortamlarda bizi takip eden sistemler nelerdir? Paylaştığımız veriler kimlerle paylaşılıyor? Bunlar önemli konular. Bunlardan bahsediyoruz. Şimdi tekrar devam edeceğiz Muhammed. Sosyal medyadan bahsettik ya. Bu sosyal medyanın bir kanunu yok mu? Yani koyulan kanunlar, belirlenen sistemler herkes için geçerli mi? İnsan hakları bildirgesi gibi ortak kanunlar var mı? Ya da bunun içinde kendi kanunları mı var?
Evet, sosyal medyanın kanunu var mı? Bu konuyla ilgili Genç Dergi'nin Nisan 2015 sayısında da ufak bir yazı yazdım. Kanun meselesi gerçekten belki 2000'li yılların en ciddi problemlerinden birisi bu yeni dönemin diyelim. 2015 yılındayız ama hala ülkemizde sosyal medya, internete dair kanuni bir yaptırım henüz şey olmuş değil, oturmuş değil. Şu an süreç şöyle işliyor. Sosyal medyada yaptığınız bir hareketin gerçek hayattaki karşılığı neyse aynısı geçerli kanuni olarak. Mesela sokakta yürürken birisine hakaret ederseniz bu kişi size hakaret davası açıp kanuni bir yaptırım olabilir size karşı. Devlet size gerekli cezayı verebilir. Ya da birisinin bir şeyini çaldığınız zaman hırsızlık suçundan dolayı yargılanabilirsiniz. Sosyal medyada da aynı şekilde. Evet. Birisini hakaret ettiğiniz zaman, birisini küçük düşürdüğünüzde, haksız yere eleştirdiğinizde vesaire, savcılar suç duyurusunda bulunabiliyor karşı taraf. Yine bir kanuni yaptırım gücü olabiliyor. Birisinin hesabını çaldığınızda da aynı şekilde hırsızlık yapmış oluyorsunuz bir nevi. Ama bunlar internete özelleşmiş kanunlar değil maalesef. Hı hı. Yani bir şekilde yürütülmeye çalışılan kanunlar. Ama inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda özellikle daha çok teknolojinin hayatımıza karıştığı, karışacağı, belki de hayatımızın tamamının teknolojide olacağı yıllarda özelleşmiş kanunlarda mutlaka göreceğiz. Sosyal medyada hakaretin de kendine alt başlıkları olacaktır belki. Ya da internette yalan haber yapmanın, birisine hakaret etmenin ya da ne bileyim birisinin hesabını çalmanın vesaire, bunların da özelleşmiş kanunları mutlaka olacaktır. Ama çok şey bu ortam olduğu için, özgür bir ortam olduğu için, hani Twitter hesabı açan herkes ağzına geleni söyleyebiliyor. Sokakta öyle değil. Günaydın diye bağırabilir misiniz sokağa çıktığınız zaman? Bağıramazsınız herkese. Ama sosyal medyada işte bir günaydın yazıyorsunuz, 100.000 takipçiniz görebiliyor. Böyle bir gerçek var. Dolayısıyla bu insanlara biraz daha özgürlük tanıyormuş hissi veriyor. Burası benim, benim mekanım, benim hesabım, istediğimi söylerim, istediğime işte yorum yaparım vesaire gibisinden bir algı oluşuyor. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde suç işlenebiliyor. Hakaret suçları, işte eleştirirken haksız eleştiriler yapılabiliyor. Böyle bir durum var şimdilik maalesef. Umuyorum ki ileride de düzelecektir.
Evet, çeşitli davalar oluyor sosyal medya üzerinden birbirini açan kullanıcıların. Bu anlamda hukuki süreçler oluyor tabii ki. Fakat ahlaki kurallar da geçerli olmalı. Mahremiyet konusu aslında, senin değinmek istediğin mahremiyet konusu aslında bunu kapsıyor değil mi?
Evet, tabii ki sosyal medyanın da bir Allah'ı var sonuçta. Nasıl ki Rabbimiz her hareketimizde, her anımızda bizimleyse, sosyal medyadayken de bizimle. Orası ayrı bir dünya değil. Ayrı bir şey de yok yani sosyal medyanın. Dolayısıyla Allah sanal aleminde Rabbidir.
Mottosu
Mehmet Lütfü Arslan abimizin. Bunu kendi seminerlerinin sonunda da söyler sosyal medyaya dair seminerlerde. Böyle bir gerçek var. Dolayısıyla ahlaklı olmak, sözün en güzelini söylemek, dediğin gibi masumuzu kalbimizle hareket ettirmek. Genç Dergi'nin bir kapağı vardı. Kılavuzu Google olanın burnu Facebook'tan çıkmazmış diye.
Evet.
Hakikaten kılavuzumuz düzgün olursa sosyal medyada da, internette de, diğer mecralarda da inşallah güzel bir örnek bir şahsiyet olabiliriz diye düşünüyorum.
Evet. Bir diğer husus var Muhammed. Şimdi bu iPhone'un bir güncellemesi geldi yeni. Siri. Türkçe olarak artık kullanılabiliyor Siri. Bu anlamda yapay zeka dan bahsediliyor Muhammed. Yapay zeka dediğimiz şey nasıl bir şeydir?
Evet, geçtiğimiz günlerde yeni bir güncelleme ile Apple'ın Siri hizmeti, sanal asistan hizmeti Türkçe özelliğe kavuştu. Artık Türkçe anlayabiliyor, Türkçe de konuşabiliyor, cevap verebiliyor. Yapay zeka uzun yıllardır geliştirilmeye çalışılan, tartışılan bir konu. Hatta geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili de birisi bana şey demişti. Hani önümüzdeki yıllarda bilgisayarların zekası insanların zekasını geçecek. İnsanlardan daha akıllı hale gelecek diye bir soru sormuştu. Böyle bir şey mümkün mü diye.
Evet.
Yapay zeka bu alanda ilerleme gayretinde. Yani daha akıllı cihazlar, daha leblemeden leblebiyi anlayabilecek cihazlar olsun isteniyor. Hedef bu. Ama uzun bir süreç elbette. Ben düşünmüyorum yani bizden daha akıllı bir şey üretebilir miyiz? Pek bu konuda şey değilim yani. Üretebileceğimizi düşünmüyorum ama bizi yakın daha çok daha akıllı cihazlar, bizim aklımıza belki yarışabilecek cihazlar üretilebilecektir önümüzdeki yıllarda. Yapay zeka bunun için uğraşıyor. Tabii burada bir eksiklik var. O da duygu, vicdan, merhamet gibi kavramların eksikliği. Makineler mantıksal olarak çok güzel işleyebilirler. Belki satrançta oynadığı zaman bütün insanları yenebilir. Ya da bir matematiksel hesap yapılacağı zaman herkesten daha iyi hesaplayabilir. Ona şüphe yok ama işin içine duygular karıştığı zaman, inanç meselesi mesela, insanda var olan şeyler bunlar. İşte makinelerin bunları aşması çok zor. Evet. Bunun için de uğraşıyorlar tabii. Yapay sinir ağları vesaire yapmaya çalışıyorlar. Şimdilik en basit örnekleri bu sanal asistanlar bu konuda. Siri de gayet güzel olmuş tecrübe ettiğimiz kadarıyla. Sorulan sorulara mümkün olduğunca esprili cevaplar veriyor. Felsefe yaptığını gördüm yani.
Evet.
Bir şey söyledik. Acayip bir cevap vermişti yani. Şok oldum ben onu görünce. Tam bizim şeyimize özgü de bir profil oluşturmuşlar. Türk filmlerinden esintiler var mesela Siri'de. Daha da gelişir diye umuyoruz ki nasıl gelişiyor onu da belirtelim. Bizimle alakalı bir mevzu bu. Siri ve benzeri yapay zeka elemanları şöyle çalışıyor. İnsanlardan sorular geldikçe, veri kümeleri biriktikçe ona göre şekillendiriyor.
Evet.
Bunu üretenler. Dolayısıyla ne kadar çok insan bunu kullanırsa o kadar gelişmesinin önü açılır bu tür yapay zekanın. Çünkü ne kadar çok soru, ne kadar çok farklı bakış açısı, o kadar çok cevap demek.
Evet.
İnşallah önümüzdeki günlere daha akıllı yapay zeka ürünleri de göreceğiz. Teknolojinin geldiği nokta şimdilik bu.
Şimdi modern insandan bahsediyoruz ya Muhammed. Modern insan yalnızdır diyoruz. Modern insan teknolojiye bağımlıdır diyoruz. Acaba bu Siri gibi uygulamalar bizi daha da yalnızlaştırmayacak mı? Bu konuda bilişimci olarak özellikle senin düşüncen nasıl? Doğru kullanım acaba bunun önüne geçer mi?
Evet, sosyal medya mı bizi yalnızlaştırıyor yoksa yalnızlaştığımız için mi sosyal medyadayız diye bir soru vardı.
Evet.
Denizli'deki projemizde, Denizli etabında. Ben şöyle düşünüyorum. Yalnızlaştığımız için, yani bu modern hayatta günümüzün dünyasında yalnız kaldığımız için bu tür araçlara yöneldiğimizi düşünüyorum.
Evet.
Eğer tabii tam aksi de olabilir. Birbirini tetikleyen şeyler de olabilir ama bunun daha baskın olduğunu düşünüyorum. Yani yalnız kaldık. O yüzden bu araçlara yöneliyoruz. Tabii araçlar gelişmeseydi yönelemeyecektik. Öyle de bir gerçek var.
Evet.
Salonumuzda televizyon olmasaydı belki daha samimi bir ortam kuracaktık. Arkadaşlarımızla muhabbet edecektik. Cep telefonlarımız olmasaydı elimizde. Onlara bakmak yerine. Ama bu hızlı geçen hayatın, yeni düzenin bize getirdiği bazı zorluklardan da kaçmayı istiyoruz. Özellikle bilişim dünyası, teknolojik ürünler bu konuda çok etkili oluyor. Yani yorulmuşsunuz. Okuldan dönüyorsunuz, işte otobüs, trafik, şuydu buydu, özellikle şehir hayatında yaşayanlar için. Eve geldiğinizde zaten konuşacak mecaliniz, arkadaşlarınızla buluştuğunuzda zaten çok ortam da oluşturamıyorsunuz. Böyle bir gerçek var maalesef.
Evet.
5 dakikalık muhabbetten sonra yorulup hemen telefona sarılmak daha kolay geliyor. Çünkü bu cihazların bizden bir beklentisi yok. Eğer arkadaşınızla buluştuğunuz zaman ya ne haber, nasılsın dediğinde, çok kötüyüm, çok üzgünüm, şöyle oldu, böyle oldu derse ne yapacaksınız? Onunla ilgilenmeniz lazım. Gerekirse sorunla çözüm bulmanız lazım. Hı. Ama maalesef günümüzün dünyasında birçok kişi bundan kaçıyor.
Evet.
Ciddi bir problem bu bizim için. Onun yerine hiç bize soru sormayacak, hiç bize sıkıntı çıkarmayacak.
Sorgulamayacak bizi, eleştirmeyecek.
Apple Siri de öyle. Soruyorsun, hiç eleştirmiyor. Kızıyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun. Peki diyor, eyvallah diyor. Şey demiyor yani, sana karşı çıkmıyor, trip atmıyor. Ya da ne bileyim, şöyle bir problemim vardı demiyor. Böyle bir fark var. Dolayısıyla Evet. Bu daha çok yalnızlaşmanın önünü almamız gerekiyor. Mümkün olduğunca çevremizde daha emhal olmak, biraz daha sabretmek lazım sıkıntılara karşı.
Şimdi bu modern insan dedik ya, onu biraz açalım dilersen. Modern insan dediğimiz şey de kıymetli dinleyenlerimiz, insanların sürekli pohpohlandığı, insanların sürekli övüldüğü, sistemin seni sürekli star olarak gösterdiği fakat lafı bir türlü gidiğine koyulmayan, lafı bir türlü sana direkt söylemeyen bir yapıdan bahsediyoruz. Bu anlamda modern insan tamamen kalıp olarak modern diyebileceğimiz bir şey. Bunun iş aleminde, iş dünyasındaki bir modernlikten, bir yenilenmeden bahsedemiyoruz. Ancak olan şey sürdürme, belki modern toplumda söz konusu, üzerine bir şey koyma, yani teknolojiyi geliştirme safhasında kullanıcıysan sadece tüketici rolünde kalıyorsun. Benim gördüğüm bu. Tüketensin sen. Üreten tarafında değilsin zaten. Bu maalesef sana biçilen rolde var. Ülke olarak bize biçilen rolde şu an bu var. İnşallah bu yıkılacak. Bunun üzerine bir de kitap okumak diyoruz, işte film izlemek diyoruz. Önemli kültürlerden bahsediyoruz. Fakat bunların eksikliği de geldiği zaman ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Modern insan tamamen boş insan. Modern insan eşittir boş insan. Oysa modern insan dediğimiz tüm halleriyle, tüm yapılarıyla, tüm sistemleriyle seni içine muhafaza eden yapıya karşı bir oluş, bir varoluş mücadelesi. Bu varoluş mücadelesinde ben de varım demek istiyorsan zaten modern olmak zorundasın. Oysa günümüzde modern insan tamamen kötü bir tanım olarak bakılıyor, bir eleştirmen gözüyle. Oysa literatürde iyi bir şey, iyi bir tanım olmasına rağmen maalesef pratikte kötü bir hal, kötü bir tablo aldığı için anlamı, amacını kaybediyor. Bu anlamda Nisan ayında Genç Dergi'nin bir kapağı vardı. Kitap okumanın zararları. İronik bir kapak. Kitap okumanın zararı olur mu Muhammed sence?
Vallahi sorunun cevabı Genç Dergi'nin Nisan sayısında, dosya Evet. Konusunda. Kitap okumanın zararı, Mehmet Lütfi Arslan, yardımcı doçent doktor Mehmet Lütfi Arslan dosya konusunu yazdı Lütfi abimiz. Hı hı. Gayet güzel açıklamış diye düşünüyorum. Nedir zararı, ne değildir? Dosya konumuz okunursa eğer, dinleyicilerimiz okursa görecektir kitap okumanın enine boyuna ölçecekler kitapları.
Evet. Öncelikle şöyle bir şey var. Eğer sen dertsiz bir insansan, hiçbir derdin yoksa, hayatın çok iyi gidiyorsa ve hiç kitap okumadıysan bu zamana kadar, kitap okuma. Ders sahibi olursun çünkü. Kaygın artar. Dünyaya karşı sorumluluğun artar. Sorumluluk sahibi olmak istemiyorsan kitap okuma. Ders sahibi olmak istemiyorsan kitap okuma. Rahatın kaçacaksa eğer kitap okuma. Kitap okumanın zararı budur. Yani sorumluluk sahibi olmak istemiyorsan seni sorumluluk sahibi yapacak. Bu senin için bir zarar olabilir sonrasında. Ya eskiden ne güzel, dünya boştu. Diyoruz ya, çocukken her şey toz pembeydi. Neden? Sorumluluk yoktu.
Evet.
Kitap okumaya başladığı an insan sorumluluklar artıyor. Bu ne demek? Kitap okumak eşittir olgunlaşma süreci. Okuduğun kitap her ne olursa olsun, muhtevası, derinliği her ne olursa olsun, sen bir kitap kültürüne sahipsen, kitap kültürüne sahip olduysan artık sorumluluğun artmaya başlıyor. Bu anlamda okumanın gücü sadece dilde, sadece bilgide değil. Artık bir kültür bu, bir yapı. Bu anlamda diyoruz ya biz modern insan eşittir boşluk. Niye böyle oldu? Bizim kitap okuma kültürümüz, bizim bilgiyi üretme, Ar-Ge diyorlar ya, araştırma geliştirme. O kültürümüz pek yerleşmediği için, inşallah iyi olacak tabii. Eksiklikler çok olduğu için tavanda, eğer modern insan diye bir yapı varsa, teknoloji gibi büyük bir sistemle beraber, bunu biz tam anlayamıyoruz galiba Muhammed. Ben öyle
düşünüyorum. Açıkçası modern insan kitap okumak yerine film izlemek üzerine kurulu herhalde. Birçok film var, popüler filmler özellikle gençlerin ilgilendiği. O filmler nereden üretiliyor? Aslına bakarsan kitaptan.
Evet.
Günümüzdeki filmlerin birçoğu daha önce kitabı yazılmış, senaryosu yazılmış filmlerin dönüştürülüp prodüksiyona geçirilmesi sonucu yapılıyorlar. Gençler ne yapıyor? Filmden öğrenip kitaba geçiyorlar. Bu ciddi bir problem aslında. Çünkü dar bir zihin dünyası film aslında baktığınızda. Geniş bir perspektif sunamaz kitap kadar. Önce bir size verileni, vaat edileni, gösterilebileceği görüyorsunuz. Sonra kitap okuduğunuzda zaten her şey kalıbın içinde. Evet. Filmde ne gördüyseniz kitapta oraları kurguluyorsunuz.
Tabii burada şöyle bir şey var. Yani biz burada film eleştirisi yapmıyoruz. Filmlerin kültürü de bir o kadar yüksek. Fakat Muhammed'in değinmek istediği nokta, ben burada açıyorum maalesef. Çünkü bazen şöyle sıkıntılar olabiliyor. Ya siz filmleri mi kötülüyorsunuz gibi. Öyle bir şey yok, fakat şu var, kitabın derinliği başka olduğu için, kitabın iç alemine etkisi başka olduğu için filmin etkisi sadece görselliğe dayalı, hareketlere dayalı, oyunculara dayalı. Yani iyi bir kitabın filmi iyi olmayabiliyor. Oyuncu kalitesiyle, yönetmeniyle, çekimiyle alakalı problemler olabiliyor.
Bahsettiğim filmler zaten hani kitap olup da bir kitap olup da sonradan film yapılmış filmler. Ama modern insan dediğimiz kavramda kitaplar yerine filmlerin tercih edildiği bir gerçek.
Evet. Kitaplar dertlendirir dedik. Böyle kaliteli 3-4 kitabı okursan arka arkaya hazmederek eski kaygıların, konfor alanın gider. Konforun kalmaz. Rahatın kaçar. Kaygıların artar. Dertsiz insanlar dert sahibi olur. Sıkıntısı olmayan insanlar sıkıntı sahibi olur. Ya Suriye varmış, ya Filistin varmış, ya Arakan varmış, ya Türkistan varmış demeye başlarsın. Irak'taki hadisler canını sıkar. Amerika'da yaşanan, Avrupa'da yaşanan İslamofobi dediğimiz hareket canını sıkar. Ya İslamofobi diye bir şeyden bahsediyor bu insanlar. Ne demek? Dersinde Google'a bir yazarsın. İslamofobi kelimesini gördüğün an İslamofobik miyim acaba dersin. Ben de mi öyleyim dersin. Eleştirellik dediğin zaman eleştirellik nedir dersin. Birçok şeyi kitap okuyarak öğrenebilirsin. Tabii bu rahatının kaçması demek. Bu anlamda Genç Dergi'nin ironik kapağında kitap okumanın zararları denmişti. Mehmet Lütfü Arslan hazırladı dosya konusunu. Çok önemli röportajlar olduğu için de kitap okumaya dair. Hemen bakıyoruz, Ahmet Murat'la mesela bir röportaj var. Yeni kitabına dair, Kalbin Kararı ile alakalı. Ammar Acarlıoğlu'yla konuşuldu. Müzisyen, kendisi sanatçı Ammar Acarlıoğlu ile konuşuldu. Sonra
Murat Sözer var.
Murat Sözer ile konuşuldu. Milli Kütüphane Başkanı Zülfü Toman'la konuşuldu. Okumak Allah'a ulaşmaktır diyor Zülfü Toman hocamız. Devamında yine çok önemli röportajlar var. Asım Gültekin'in Yusuf Tuğran Günaydın röportajı. İyi bir kitap sever, iyi bir dergi takipçisidir diyor. Bu da çok önemli. Kitap okumaya giden, kitapçılığa giden, kitap kültürüne giden asli yollardan biri de aslında dergilerdir Muhammed. İyi bir dergi okuru aynı zamanda iyi bir kitap okurudur. İyi bir kitap okuru aynı zamanda iyi bir dergi okuru olmalıdır diye bir denklem var. Çok da yerinde bir denklem. Hani formülün sağlamasını yapıyorsun ya, ortaya sonuç çıkıyor yani gerçekten.
Doğru.
Sen de mesela bir dergi yazarı olarak burada kendi içinde bu soruyu sormuşsundur diye tahmin ediyorum yani. Sonuçta bilişim dünyasına dair yazılar yazıyorsun. Muhtemelen çeşitli dergilerinde bilişim sayfalarını takip ediyorsundur.
Kesinlikle. Dergi okumak gerçekten kitap okumanın önünü açan, oraya bir yol çizen bir eylem. Maalesef Türkiye'de çok dergicilikte ileri olduğumuzu söyleyemiyoruz. Ama yıllar geçtikçe, günler geçtikçe dergiciliğin de değeri artmakta. Dolayısıyla kitabın da değeri artmakta. Hatta ne zaman yeni bir dergi çıksa kağıdın ölmeyeceğine dair umutlarımız daha da yaşarıyor, daha da büyüyor. İnşallah kitaba giden bir yol olur dergiler hepimiz için.
Evet. BKZ sayfası var. Sami Yaylan'ın hazırladığı kitap tabii dosya konusu olduğu için. BKZ'nin gündeminde de kitaplar var. Orada bir başlık var. Kebikeç diyor. Eski tarihlerde kitapları kurtlardan ya da kitap kurtlarından korumak için kitapların iç kısmına ya kebikeç yazılırmış. Bir tür muska, dua ya da büyü hükmündeki bu sözün kitapları koruduğuna inanılırmış. Bazı kaynaklarda kebikeçin melek ya da cin olduğu hususunda düşünceler mevcuttur. Kelimenin aslının nereden geldiği tartışmalı bir konu ama bazılarına göre bu ifade Süryanice'den gelmektedir. Kitap kurduyuz diyoruz ya mesela, ben kitap kurduyum diyorum. Niye? Çok kitap okuyorum falan filan. Kitap kurduğunun gerçeğinden korunmak için bir dua bile hazırlanmış yani geçmiş dönemde. Böyle ilginç bilgileri de öğrenebileceğiniz güzel bir sayı oldu Genç Dergi tarafından hazırlanan. Mesela burada ne var? Ex Libris var. Ex Libris biliyor musun?
Ben ilk kez bu sayıda duydum o ifadeyi. Yani.
Evet, Ex Libris kitapların iç kapaklarında ya da iç sayfalarında kitabın sahibini belli etmeye yarayan etiket, çizim, mühür ya da grafiğe Ex Libris denir. Ex Libris'i kütüphanelerde kullanmaktadır. Son yıllarda Ex Libris bir sanat malzemesi haline gelmiş ve bu tür koleksiyonlar içeren sergiler açılır hale gelmiştir diyor. Ex Libris'in ne önemi var, ne hayatımıza ne katar sorusu bazı dinleyicilerimizde şekillenebilir. Fakat bunlara sadece genel kültür olarak bakmamak lazım. Bunlar aslında kitap kültürünün içinde barındırdığı şeyler Muhammed. Yine röportajlardan bahsedelim, Genç Dergi'nin içindeki röportajlardan. Turgay Bakırtaş'ın Ayrıntılar diye bir köşesi var. Röportaj tadında bir yazı bu. Hani röportaj yazısı diyorlar buna gazetecilikte. Diams mesela, Diams'ı duymuşsundur. Ünlü bir
sanatçı,
Fransız rap sanatçısı. Müslüman oluşunun hikayesi çok güzel şekilde kaleme alınmış. Şurada da mesela Diyams'ın bir ifadesi var. Diyor ki ancak tüm bu karalama ve yok sayma tavırlarına karşın, İslamofobi hareketlerine karşın yaşamın amacını sorgulayan, inanç buhranlarına sürüklenen birçok Avrupalıyı hayata bağlayan unsur yine İslam oluyor. Evet, İçinde bulunduğumuz modern insanın tüm problemlerini barındıran sistemin çözümünü Avrupa, Batı hep İslam'da buldu. Günümüzde de şu an özellikle ülkemizde de çıkış noktamız hep İslam'ın getirmiş olduğu alternatifler olarak şekilleniyor. Bu anlamda biz diyoruz ki İslamofobi varsa İslam'ın bir de sempatik yüzü var. Hani yedir, güldür, sevdir. Bu anlamda yediren olmak lazım, güldüren olmak lazım, sevdiren olmak lazım. Bir şeyi anlatırken şiddete değil de merhamete başvurmak lazım. Asıl bilgi sahibi, asıl ilim sahibi olayları şiddetle, kavgayla, dövüşle çözen değil, olayları merhametle, hoşgörüyle çözendir. Burada müthiş bir ayrım var. Bu anlamda biz her zaman şunu diyoruz. Küstüren değil, sevdiren olalım. Kızdıran değil, barıştıran olalım. İnşallah bu kültürün, bu geleneğin sürdürücüleri olarak, bu Osmanlı'nın, bu ecdadın torunları olarak daha iyi günlere kültürel iktidar vurgusuyla şu anki mevcut iktidarın, mevcut hükümetin 2023 hedefindeki kültürel iktidar vurgusuyla yürüyebiliriz diyoruz. Burada yer almak istiyorsa bir insan, modern insanın içinde yok olmak istemiyorsa muhakkak kültürel iktidar vurgusunun ne olduğunu çözmeli diyorum ben. Sen ne düşünüyorsun mesela Muhammed, kültürel iktidar diyoruz ya biz, aklına ne geliyor?
Kültürel iktidar kavramı söylediğimiz zaman benim aklıma ilk tiyatrolar geliyor nedense.
Evet.
Çünkü tiyatrodan çok da tiyatroya yakın bir şeyimiz yok milletçe. Sen mesela tiyatroya kaç kere hayatında gittin diye sorsam belki güzel bir rakam söyleyebilirsin ama ben bir kere gittim mesela. Aramız yok. Neden? Çünkü zaten tiyatro oyunlarını yazanlar benim kalbime hitap eden, benim ruhuma hitap eden kişiler değil. Yazdıkları şeyler de benim iç dünyama hitap etmiyor. Dolayısıyla ilgimi de çekmiyor. Ama burada ciddi bir hem kitle var, hem para var, büyük bir iktidar var yani.
Evet.
Bu harcanan emekler, bu paralar, bu güç kötü yerlere aktığı zaman, olumsuz kanallara aktığı zaman kültürel olarak hepimize yansıyor.
Evet.
Oysa ki mesela son yıllarda Necip Fazıl Kısaküre'nin, üstadın para oyunu herhalde sahneleniyor bildiğim kadarıyla.
Evet.
İnşallah ona da gitmeye niyet ettik.
Reis Bey aynı şekilde sergileniyor. Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl'ın.
Bunlar son yıllarda çıktı.
Evet.
10 senenin öncesinde ben hiç hatırlamıyorum yani, hiç bilmiyorum bu tür etkinliklerin olduğunu. İnşallah daha da geliştiği zaman, kültürel iktidar güzelleştiği zaman, daha da gönlümüze hitap ettiği zamanlarda gelecek diye inanıyorum.
Evet.
Sinemada olsun, kitapta olsun, dergicilikte olsun mesela. Dergicilikte de şu an ülkemiz çok ciddi bir yıpratma kampanyasıyla karşı karşıya. Bir mesela kitap evine girdiğinizde, böyle herhangi bir alışveriş merkezinde ne göreceksiniz? Dergilerin yarıdan fazlası hiçbir işe yaramayan, rezil, gönül dünyamıza hitap etmeyen, maalesef çok olumsuz dergiler. Bir tane iki tane belki böyle bir kaliteli dergi bulabileceksiniz. O da yani çok zor.
Evet. Şimdi maalesef. Tabii sen böyle çok güzel güzel konuşuyorsun. Muhammed Murat Tutar bilişim dünyasından bir isim dedik. Fakat onun da aslında bir kültürel boyutu var. Onu gösteriyor şu anda. Sağ olsun Muhammed. Bunun nasıl sahip olduğuna, buna nasıl ulaştığına da ben bizzat arkadaş olarak şahidim. Muhammed sürekli kitap okur. Hikaye kitapları okur. Özellikle Mustafa Kutlu'nun eserlerinin hayranıdır. Bu anlamda kendi içine bir denklem oluşturmuş. Ben bilişimciyim, bilgisayar mühendisliği okuyorum, bilişim dünyasına hakimim. Fakat kendimi geliştirmek için kitap okumam gerekiyor. Ne sorunum var? Belki üslup sorunum var. Ne sorunum var? Belki hikaye algılamada sorunlarım var. Bu anlamda okumalar yapıyor. Başarısının, belki de inşallah daha da artacak başarısının temel nedenlerinden biri budur. Allah razı olsun Muhammed, gerçekten. Şimdi Genç Dergi'ye tekrar dönecek olursak yine önemli bir röportaj var. Betül Soysal Bozdağ'ın röportajı var. Yeni Türkiye'nin Kadınları. Ayşe Yazıcılar yaptı bu röportajı Betül Soysal Bozdağ'la. Yeni Türkiye'nin Kadınları okur kitaplığından çıktı. Önemli bir kitap. Hiçbiri birbirinin aynı olmayan ancak hepsi bir kimliği temsil eden kadınların bulunduğu bir kitap bu. Yeni Türkiye vurgusunun röportajlarla kitaplaştırılmış hali. Güzel bir röportaj. Kitap da çok güzel. Tavsiye ediyoruz. Özellikle bayan dinleyicilerimizin okuması gereken bir kitap olabilir. Çünkü yeni bir vizyon var şu an önümüzde ülke olarak. Bunun pratiklerini anlamada öne çıkan isimlerin konuştuğu bir kitap bu. Devam edecek olursak El Seyit'le bir röportaj oldu. Hatice Sarı yaptı El Seyit röportajını. Cami Minaresi'ne Grafiti başlıklı. El Seyit grafiti sanatçısı. Hatice Sarı sağ olsun her ay böyle dünyadan öne çıkan ne diyelim buna?
Farklı
isimleri ve evet. Fantastik isimleri daha yani, çok hani farklıyı biraz da üst boyuta taşırsak fantastik isimleri konuşturuyor. El Seyit de bunlardan biri. Güzel bir röportaj oldu. Kendisi Arapça harflerle grafiti yapıyor mesela.
Cami minaresine ayet yazmış kendisi. İlk başta da çok garip karşılanmış halk tarafından. Ama sonradan gayet güzel bir şekilde alışmış herkes.
Evet.
Değişik bir üslubu var, röportajı tavsiye ederim.
Tabii burada şey var mesela, bunun doğruluğu yanlışlığı tartışılabilir. Yani cami minaresinin grafiti olur mu? Buna biz girmiyoruz, fakat burada önemli olan bu insanın konuşmuş olması. Bu insan ne dedi acaba? Düşüncesi ne? Bunu anlamak lazım olayı direkt eleştirmeden önce. Hani diyorlar ya, bir şeyle karşılaştığın zaman bir sakin ol, bir dinle, adamın derdini anla. Derdini anlamak lazım. Acaba neymiş derdi demek lazım. Ki sempatik de bulundu. Özellikle hani İslamofobinin üzerine çok durduk bugün. Modern insan ve İslamofobiden çok bahsettik. İslamofobinin dışarıdan gözüken İslamiyet'in böyle bağnaz olduğuna dair algı, mesela kapalı muhafazakar çok tutucu olduğuna dair algıyı yıkma adına bu tip hareketler aslında biraz bizi enerjik gösteriyor. Hareketimizin olduğunu gösteriyor. Aslında bu bahsettiğimiz hususların temel noktasında belki eğitimle alakalı problemler var. Konuyu böyle çok dağıtacağız ama bizim özellikle hocalarımızın, eğitimcilerimizin bu anlamda bir yenilik yapmaları lazım bence Muhammed. Mesela oluşan bir algı var ortada, şu an bir sıkıntı var değil mi? Yani kendi içimizde hep bunları konuşuyoruz, hep eleştirel şeylerden bahsediyoruz. Bunları yıkmak lazım. O yüzden diyoruz ki biz imamlar ölü yıkadıkları gibi diri yıkasınlar mesela.
Kesinlikle.
Hocalar da dirilsinler, eğitimciler de dirilsinler ki insanlar öğrencileri dirilsin. Bu anlamda aslında üst pencerede bunlardan bahsetmek lazım belki de. Genç Dergi'nin Kitap Okumanın Zararları dergisi de, sayısı da, kapağı da aslında bu minvalden çıkan bir hareket oldu. Bir dirilişle alakalı yine, bir yenilenme, güncelleme hareketi. Kendini güncelledin mi diyoruz ya, hani güncellenmemiz için bunları yapmamız gerekiyor. Yani upload dediğimiz verinin yüklenmesi gerekiyor artık. Çünkü zaman daralıyor, gelecek çok hızlı geliyor. Ama biz yavaş hareket ediyoruz. Geleceğe yavaş hareket eden insanlar olduk. Bu anlamda belki üşengeçlikten söz edilebilir. Bunu yıkmak adına dediğimiz gibi imamlar ölü yıkadıkları gibi diri yıkasınlar. Hocalar da dirilsinler ki öğrencileri de dirilsin. Genç Dergi'den bahsettik. Genç Dergi'nin Nisan sayısını seçkin kitapçılarda bulabilirsiniz. Çok da güzel bir hediyesi var Genç Dergi'nin bu ay. Kitap okuma ayrıca hediye ediyor. Kitabın adı, yazarı, önemli sayfaları, kelimeleri, notları diye böyle içinde alt başlıkları olan çok güzel bir ayraç, renkli bir ayraç, rengarenk. Bugünkü programımızın sonuna geldik kıymetli dinleyenlerimiz. Sizlerle önümüzdeki hafta tekrar görüşmek istiyoruz. Muhammed, eklemek istediğin bir şey var mı?
Tekrar hatırlatma yapmak isterim. Evet. Önümüzdeki hafta inşallah 17-18 Nisan 2015 tarihlerinde Adana'da olacağız. Sorumlu Sosyal Medya Seferberliği projemizin Adana ayağında. Tüm Adana'dan dinleyenleri bizi bekliyoruz programa. İnşallah sosyal medyanın daha etkin ve bilinçli kullanılması konusunda güzel bir program olacak.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Muhammed. Ayağına sağlık, ağzına sağlık.
Buraya ben teşekkür geldim. Ederim.
Genç Zamanında bu haftanın sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Ömer Karaoğlu'nun dediği gibi ümitsiz olmaz, sevdasız olmaz. Ve Genç Zamanın dediği gibi dersiz olmaz. Hayırlar olsun. Tüm işlerimiz hayırlı ve bereketli olsun. Allah'a emanet olun.